Ayrım 39, sayfa 380. Giyim, kuşam. Kardeşim Ferit, bugün köylü kız öğrenci için yaptırılacak giysilere bir örnek resim gönderildi. Aklını başına toplasın, onu yaptırsın. Türk kadını şöyle bir aslana dönsün bakalım. O resmi sen de gör ve ufak bir farkla aynısını erkek eğitmenlere de yaptırabilirsiniz sanıyorum. O çok pratik bir elbisedir. Bizim şalvarların modernize edilmişidir denilebilir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 22. Bugün olduğu gibi o dönemde de okulların belli giyim kuşamları vardı. Kılık devrimi yapmış bir ülke olarak öğrenci giysilerinin çağdaşlığı da yansıtması gerekiyordu. Yoksul ve varsıl aile arasındaki farkın okula yansımaması için ilk ve orta öğretim çocukları gri ve siyah yerli malı bezden beyaz yakalı önlük, orta ve liseli erkek çocukların çoğu lacivert ceket pantolon giyerdi. Kız erkek orta öğretim çocuklarının sarı şeritli ve kokartlı lacivert şapkaları vardı. Öğretmen okullarının şeridi mordu. O dönemin öğrencileri bunları gururla giyerlerdi. Eğitimde görenler çoğunluk değildi. Programın yarısı tarım ve teknik ders ve çalışmalarına ayrılan, klasik okullardaki gibi gün boyu sıralarda oturmayacak olan ve tüm derslerin yöntemlerini kökten değiştirerek iş içinde eğitim yapan köy enstitülerinin giysileri de ayrıydı doğal olarak. Farklı bir eğitimin giysileriydi bize verilenler. Belirleyicisi oradaki iş yaşamıydı. Kızılçullu müdürü Emin Soysal'ın öğrencilere orta öğretimin şapkalarını, kızlara kara önlükleri giydirmek istemesine kızıyor Tonguç. Kurumdaki eğitmen kursu yöneticisi Ferit Oğuz Bayır'a yazıyor yukarıdaki mektubu. Arifiye müdürüne de öğrenci gelir gelmez üniformayı giydirin diye yazıyor. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 22. 3803 sayılı yasa daha meclise konuşulurken kız ve erkek öğrenciler için çizilen modele uygun giysiler iç çamaşırlarıyla birlikte hemen diktirilip hazırlanarak enstitülere acele gönderilmişti. Öğrenciler gelir gelmez yeni eğitimin giysilerine bürünüyordu. Rusya'da Anton Makarenko da Gorki topluluğuna gelen çocukların hemen giysilerini değiştiriyor. Hızlı bir eğitimsel etki yapsın, çocukların yeni davranışlara geçmesini etkilesin diye bir grup öğrenciyi tren istasyonunda soyup, dahası eskilerini oracıkta yaktırıp onları topluluğa temiz olarak götürdüğünü yazıyor Yaşam Yolunda. Kuşkusuz iki kurumun özelliği, iki eğitimcinin amaç ve ilkeleri pek çakışmıyordu. Ama eğitimde benzer tutumlar her zaman olasıdır. Enstitüye gittiğimizde kızların ve erkek öğrencilerin başka okullardan çok değişik olan giysileri bizi ilk etkileyen şeylerden biriydi. İlk ve ortaokullarda kızların siyah önlüğün altına giyip yakasından kollarından göstermek istedikleri çiçekli giysileri biz orada doğrudan giyiyorduk. Biri mavi beyaz, öteki kırmızı beyaz çiçekli Sümerbank basmasından özenle dikilmiş, beyaz yakalı, basmadan modern başlıkları olan son derece şık iki entariydi günlük giysilerimiz. İsteyen istediğini giyebilirdi, hepimize çok yakışıyordu. Kısa süre sonra kızlar için gri Sümerbank kumaşından yapılmış yabanlık tayyör etek takımlar geldi Ankara'dan. Erkeklere belden bütün ve belden ayrı alt üst tulumlar, hasır şapka, mintan, çamaşır ve postallar verilmişti. Aynı tulumlardan ve hasır şapkalardan kızlara da verildi. Enstitü müdürü Talat Ersoy tulumların kızlar için pek kullanışlı olmadığını, pantolon ve mont benzeri başka bir model bulmasını istedi dikiş öğretmeninden. Dikiş öğretmeni Pesent Ilgaz Selçuk Kız Enstitüsü'nü yeni bitirmiş, bizden birkaç yaş büyük bir genç kızdı. Ambardan kumaş çıkartıp jup külot denen bir pantolon etekle önden düğmeli beli kemerli montla takım olan bir model diktirdi bize. Müdürümüz ve öteki öğretmenler bu giysiyi günlük işlerde bisiklete binerken gördüler. Güzel bir model ama pratik değil dediler. Onun yerine kızlar için belden ve paçadan büzgülü, pantolon benzeri, tulum ve önü kapalı cepli, belli lastikli bol montlar dikildi. Önce kızlar için yapılan bu model sonradan erkekler ve öğretmenler dahil tüm enstitünün günlük giysisi oldu. Lacivert ve asker rengi yazlık Sümerbank kumaşından dikiş işliğinde dikiyorduk. Kış yaklaşınca siyah ve lacivert şayaktan herkese birer pelerin diktik. Kız ve erkek öğrencilere boz kaşe kumaştan kışlık golf pantolon ve ceket dikilmesi erkek terziye verildi. Sonraki yıllarda bunlar da dikiş işliğinde dikilirdi. Kimileri biraz bozuk oluyor, düzeltiyorduk. İlk günlerde enstitü öğrencilerden sırmalı ortaokul şapkaları da özenenler olduğunda, kimi müdürlerin onların gönlünü almak için bunlardan yaptırdığını ama Tonguç'un buna asla onaylamayıp yasakladığını bize müdürümüz Talat Ersoy anlatmıştı. Her enstitünün giysileri yaklaşık aynı modeldi. Yönetici, öğretmen ve öğrenciler tulumlarımızla, geniş kenarlı hasır şapkalarımız, pelerinlerimizle, golf pantolon ve ceketlerimizle, postallarımızla topluma yeni bir giyim örneği getirmiştik. Çevreyi şaşırtırdı giysilerimiz. Enstitü müdürleri boz urbalarını, kasketlerini giyip, cipe atlayarak köy kent dolaşıp valinin bakanın karşısına bu kılıkla çıkıp işlerini görürler, İnönü'yü bu kılıkla karşılarlardı. Tonguç'un da vardı boz urbalardan. Kimi zaman o da bu kılığıyla çıkardı bakanla, cumhurbaşkanıyla gezilere. Rauf İnan'ın boz giysileriyle başından geçen bir olayı herkes duymuştu. Eskişehir istasyonunda yapıcı ekip öğrencilerini trene bindirip dönerken bir kadın onu taşıyıcı sanıp valizini taşımasını istemişti. Valizi kapıp hızla yola düşen Rauf İnan kadını da koşturmuş yanında. Evin önüne gelince kadın ona para verecekken hiç uzatmadan "Ben Çifteler Köy Enstitüsü müdürüyüm, size yardım ettim" deyince kadın beyninden vurulmuşa dönerek binlerce özür dilemiş. Daha sonraları kız öğrenciler yetişince enstitü dikiş işlikleri büyüdü. Dikiş işleri ilerledi. Çok sayıda giysiler, tulumlar, şapkalar, gömlekler, montlar dikildi. Sümerbank bezleri ve kumaşları yeniden geldi. Bir yandan dokuma tezgahlarında kızlara ve erkeklere gömlek, çamaşır yapılabilecek bezler, alacalar dokundu. Onlardan güzel giysiler yapıldı. Her enstitü aynı modellerden küçük değişikliklerle kendi iklimine uygun giysiler yarattı. Köy enstitülerinin giyim kuşamı toplumda çok konuşuldu, çok ilgi çekti. Özellikle kızların pantolon giymesi herkesi şaşırtıyordu. Kapalı olması nedeniyle kimi gelenekçi çevrelerin hoşuna da gidiyordu. Ama kızlar pantolon giymemeliydi. O yıllarda Avrupa'da bile kadınların pantolon giymeleri moda değildi. Ama bizde çoğu bölgelerde kadınların şalvar giydiği unutuluyordu. Yakın yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada giyilen blue jean, mont, safari, bahçıvan pantolonu ve benzeri adlarla anılan moda giysilerin benzerleri ve günümüzün postalları köy enstitülerinin günlük giysileriydi. Bu kurumların başka alanlarda olduğu gibi bu konuda da toplumdan 50-60 yılı önde gittiğini gösteren örneklerden biri giyim kuşamdı. Toplumdan ileride olanların her zaman karşılaştığı gibi yadırgayanlar çoğunluktu giyim kuşamımızı. İlgiyle bakanlardan, kim olduğumuzu soranlardan bıkıyorduk ilk yıllarda. Ama sonradan toplum bize de giysilerimize de alışmıştı. Yüksekköy Enstitüsü'nde staj paralarımız olduğu, harçlık verildiği için kendimize başka giysiler de alabiliyorduk. Ama orada da kız ve erkekler olarak asıl giyim kuşamımız enstitü kumaşlarından kendi atölyemizde dikilen giysiler olurdu. Dikiş ustasıyla birlikte kışlık güzel gocuklar dikiyorduk kendimize ve erkeklere. İyice ustalaşmıştık. Şayak elbiseler Hasanoğlan'ın Ankara'nın soğuğundan koruyordu bizi. Hasanoğlanlı kadınların giydikleri çintileri modernize ederek ince desenli kumaştan çok hoş yazlık giysiler, değişik pantolonlar ve montlar diker giyerdik. Yapı kolu öğretmeni yüksek mimar Mualla Eyüboğlu'nun kızlar için çizdiği kayak elbisesine benzer kışlık modeli siyah şayaktan dikip giydiğimizde herkes hayran kalmıştı. Paçalara doğru biraz daralan manşetli ve üstü askılı pantolonlarımız, gocuk biçimi kabanımız ve içine kendimizin örüp giydiğimiz tiftik kazaklarımızla kayakçılara benziyorduk. Bu giysilerimizle operaya, konsere, dil ve tarih coğrafya fakültesindeki konferanslara, derslere, her yere giderdik. Sağlam ve sıcaktı. Geceleri Ankara Halk Evi'ne, operaya gittiğimizde oraya gelenler birbirinden şık ve güzel kadınlara ya da erkeklere değil, dönüp dönüp bize bakarlardı Hasanoğlanlılar gelmiş diye. Bir gün giyim kuşamımız yüzünden başımıza ilginç bir olay geldi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir konferans izlemiştik. Oradan çıkınca tren saatine kadar gezmek için biz 3 kız arkadaşlarımızdan ayrılmıştık. Yola koyulunca fakülteden çıkan 3-4 erkek öğrenci, "Pantolonlu kızlar, postallı kızlar" diyerek peşimize takıldı. Oysa postalımız filan yoktu, botlarımız vardı. Onlardan korkmuyorduk ama böyle davranışlara yabancıydık. Erkek arkadaşlar bize üzücü, kırıcı şakalar yapmazdı. Özellikle laf atmaya hiç alışık değildik. Nasıl bir davranışta bulunacağımıza karar veremedik. İlgilenmeyince çekip giderler sandık. Ama bir türlü peşimizden ayrılmıyorlar. Pantolonlu kızlar, postallı kızlar diye laf yetiştiriyorlardı. Radyo evinin önüne geldiğimiz sırada Kastamonulu arkadaşımız Hatice Uncu birden arkasına döndü. Gençlerden birini bir vuruşla yere yuvarladı nasıl olduysa. Şaşkınlıktan olacak ötekiler kaçtı ama biz kaçmadık. Yerdekinin burnu kanamıştı. Onu kollarından tutup kaldırdık. Buna çok şaşırdı o genç, özür diledi. Ben bunu hak ettim dedi. Hatice öfkesini sürdürdü. Kardeşim ne hakla laf atıyorsun? Nesi var pantolonlarımızın? Bıktık sizden. Bizim giysilerimizi inönü bile beğeniyor. Köylülerimiz, büyüklerimiz beğeniyor. Ama siz kentli çocuklar laf atıyorsunuz dedi. Delikanlı burnunun kanını silerken ben kentli değilim ki Kastamonu'nun bir köyündenim deyince Hatice bir daha üstüne yürüdü dil tarihlinin. Benim hemşehrilerim nasıl böyle yozlaşır diye başladı. Biz gülüştük. Akraba olmayasınız diye. Hatice bir daha kızlara laf atmaması için Kastamonu yemini ettirdi ona. Gerçekten de giysilerimizi ailelerimiz, köylülerimiz yadırgamaz, beğenirlerdi sağlam ve kapalı olduğu için. Kızlar pantolon giymez filan demezler, hoşlarına giderdi. İzine gittiğimde yaylada giymek için kışlık giysilerimi götürürdüm. Köyümüzün erkekleri, bunu bana versen kaç kış giyerim, beylik mal eskimez derlerdi. Enstitüyü bitirince Bilhos muhtarı Nebi Çavuş'a verdim şayak ceketimi. Yıllarca giydi. Sağlamdı, sıcak tutardı. Kaymakamın yanına onunla çıktığını, kumandana aynı kumaştan giyiyoruz, fazla üstüme gelme dediğini anlatırdı. Giyim kuşamda Tonguç'un önem verdiği konulardan biri enstitüye gittiği zaman öğrencileri bu giysiler içinde temiz görmekti. Giyinmenin bu yanı her şeyden önemliydi ona göre. İlk yıllarda gezi dönüşlerinde hemen yazıyordu gördüğü aksaklığı. Düğmeleri kopmuş, sökülmüş, elbiseleri yırtılmış çocuklar görüyorum. Bunların sökükleri, yırtıkları hemen dikilmeli, yamanmalı, eksik düğmeler tamamlanmalı. Özellikle yönetim görevi olanlar bu sorunlar üstünde titizlikle durmalı diyordu. Genel olarak enstitü yönetici ve öğretmenleri kesimlerine giren illerin köylerinde yapacakları işlerin neler olduğunu anlamış değiller. Ellerindeki öğrencilerin köylerini bile iyice incelemedikleri, buna göre fişler tertipleyip gereğini yapmadıkları anlaşılıyor. Onlar, yani öğrenciler sağlam bilgileri, gözlemleri ve köyleri iyi tanıyabildikleri oranda köyde eğitime yön verecekler. 4274 sayılı yasa hükümlerini gerçekleştirebileceklerdir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 98. Milli Eğitim Bakanı Yücel bir gün ansızın çıkıp Çifteler Köy Enstitüsü'ne gitti. 2 gece kaldı. Kurumun her yerini dolaştı, iş yerlerini, kümeleri, eğitmen kursunu denetledi. Sonra çevre köyleri görmek istedi. Arap Ören Köyü'nü, dostu İbrahim Dede'yi anlattı Rauf İnan ona. Bu köy hiç yardım almadan 2 katlı büyük bir okul yapmıştı. Bakanın oraya gidip bu olağanüstü başarıyı görmesini, köylüleri kutlamasını düşünmüştü. Bakan İnan'ı da arabasına aldı, birlikte gittiler Arap Ören'e. Gençler, çocuklar okulun yanındaki harman yerinde atların, öküzlerin çektiği dövenlerle harman sürüyorlardı. Köylüler enstitü müdürünü tanıyordu. Konukların okula girdiğini görünce işlerini bırakıp koştular. Birlikte okulu gezdiler. Bakan onları içtenlikle kutladı, teşekkür etti. Okulun, eğitimin, köyün geleceğine katacağı değerleri anlattı. Muhtar bir kentli gibi giyinmişti. "Bir ortaokul istiyoruz, okulu bu yüzden büyük yaptık," dedi. Bakanın canı sıkıldı, sustu. Çünkü köylere klasik ortaokulu asla sokmayacaklardı. Köyler için bölge okulları vardı. Müdüre döndü bakan. "Hani senin dostun İbrahim Dede?" dedi. Tam o sırada her zaman koltuğunun altında tuttuğu değneğiyle çıktı geldi kırçıl top sakallı Alevi Dede. Köylüler ona yol açtılar, doğru bakana vardı. "Hoş geldin Hasan Ali, ver şu elini öpeyim," dedi saygıyla. "Hoş bulduk, nereden biliyorsun benim Hasan Ali olduğumu?" dedi bakan. "Ben seni enstitüden, fotoğraflarından tanırım, neler yaptığını bilirim," dedi İbrahim Dede. O sırada görülesi bir şey oldu. Yücel'le İbrahim Dede sanki yüzyılların özlemiyle birbirlerine sarıldılar. Sanki devletle köylü kucaklaşıyor gibi yakınlaştılar. "Muhtar buraya ortaokul açmamı istiyor, ne diyorsun?" dedi bakan. İbrahim Dede, "Onun aklı boynundaki kravatında. Bunu yapsın, gördüğün gençler o yaptıkları işi yapar mı?" dedi harman sürenleri göstererek. "Enstitüye benzer bir köy ortaokulu düşünürsen onu açarsın buraya." Sonra 1-2 saat kal aramızda diye ekledi. Bakanın işi çoktu, kalamadı. Dipnot Rauf İnan, Bir Ömrün Öyküsü, Cilt 2, sayfa 113. Gerek demokratlaşma, gerekse başka yönlerden, Yücel ve Tonguç'un ilk günden üstünde durdukları bir konuydu köylerle sağlıklı ilişkiler kurulması. Kendileri de köylere giderler, onlarla yakın dostluklar kurarlar, sorunlarını öğrenirler, neler yapılacağını anlatırlar, her birini köyde eğitim davasına ortak ederlerdi. Öncelikle öğrenci anababalarıyla ve enstitünün yakınındaki köylerle başladı çevre ilişkileri. Giderek başka köylere, her enstitünün kesimine giren illerin tüm köylerine kadar ulaştı. Çocuklarını enstitüye kendisi getiren ya da sonradan görmeye gelen anababaların, kardeşlerin çoğu akraba evinde kaldığı gibi enstitüde de kalabilirlerdi. Çünkü orada öğrenci yakınlarına klasik okulların penceresinden bakılmazdı. Onlara kapılar her zaman açıktı. Çocuklarını alıp ana babayı itmek, onlarla ilgilenmemek enstitü felsefesine aykırıydı. Daha ilk günden başlanmıştı doğrudan köylünün kendisiyle ilgilenilmeye. Öğrenci yakınlarını eğitmek, gerektiğinde onlara yardım etmek de söz konusuydu. Enstitüler öğrenci ana babalarını yakından tanımak, onları anlamak zorundaydı. Bu nedenle öğrenci yakınları ve köylüler kurumun bir üyesi gibi görülür, enstitüye geldiklerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerce içtenlikle karşılanırdı. Onların çok yeni olan bu kurumları tanımaları ve köy davasını anlamaları için böyle bir yakınlığa gereksinim vardı. Köylüler enstitülere geldiklerinde kendi dilleriyle konuşan ama çağdaş davranan insanların yetişmekte olduğunu, köy koşullarına benzer ama teknik sanatlarla, güzel sanatlarla donatılmakta olan bir yaşam kurulduğunu görüyorlardı. Bu yaşamı kurmakta çocuklarını yetiştirmekte olan görevlilerin içtenliğinin ayrımına varıyorlardı. Böylece köylülerin çoğu enstitü yönetici ve öğretmenleriyle, öğrencileriyle, bürokrat kesimle, Yücel'le, Tonguç'la, dahası İnönü'yle yakından tanışıp köyde eğitim davasına içtenlikle katılıyorlardı. Tonguç da köylülerle, öğrencilerle ilgilendiği gibi konuşuyor, köylerine gidiyor, onlara köy davasını anlatıyordu. Enstitülere her gidişinde uğrardı çevreye ya da uzak köylere. Okul yapılmakta ya da yapılacak olan köylere gider, bilgi alışverişi yapardı. Enstitüde öğrencilere çoğunu tanıdığı ana babalarını köydeki işlerin nasıl gittiğini sorardı. İlk kuruluş yıllarında bile bir yandan kendilerini tanıtmak, köyleri incelemek amacıyla ya da onlara yardım için köylerle ilişki içine girilmiş, köylüler de kimi gereksinmeleri ve yukarıdaki nedenlerle enstitüye koşmuşlardır. Özellikle çevre köyler için büyük bir olanaktı bu. Örneğin enstitü kooperatifi ile alışveriş, eğlence günleri, törenler ve benzeri yardımlaşmalar onları hep çekerdi bu kurumlara. Köylü kültüründe olduğu gibi onları yatılı konuk etmek sorun değildi enstitüde. Çoğunda konuk evleri ve odaları vardı. Öğrenci ana babaları ve benzeri konuklar orada her zaman kalabilirlerdi. Bu ilişkilerin yardımlaşmaya dönük yanları da vardı. Özellikle ödenek bulmak, madde bulmak zor olduğu yıllarda birçok şeyi köylüler sonra ödenmek üzere verirdi enstitüye. Ya da enstitü bu yönden darda kalan köylülerin yardımına koşardı. Aksu Köy Enstitüsü açıldığı sıralarda bir aksama nedeniyle ödenek geç kalınca enstitüyü birkaç ay onların kredisiyle geçindirdiğini anlatmıştı Müdür Talat Ersoy bize. Yakın köylerin enstitülerle daha yaşamsal ilişkilerinden biri sağlık ve eğitim sorunlarıydı. Yakın köyün çocukları enstitü uygulama okulunda okuyordu. Ya da köyün okulu uygulama okulu gibi kullanılıyor, enstitü öğretmenlerinin çocukları orada okuyor, eşleri orada çalışıyordu. Köylere yakın yerlerde sağlıkçı ya da doktor olmadığı gibi uzaktaki hastaneye, ebeye kısa sürede ulaşımı sağlayacak yol ve taşıt da yoktu. Enstitülerin hemen hepsinde doktor, sağlıkçı, hemşire, revir bulunmasının onlara büyük yararı oluyordu. Gerektiğinde sağlık yardımına koşuluyor, iğneleri yapılıyor, darda kalanlara ilaç veriliyordu. Aksuköy Enstitüsü'nün kuruluş günleriydi. İstanbullu gencecik bir bayan doktor atanmıştı. O yıllarda kadın doktor görmek olağanüstü olmalı ki doktorumuz da ne zaman Antalya'ya gitsek yolda sokakta bayan doktor geçiyor diye bakarlardı. Sağlık ve tabiat bilgisi öğretmenimiz de olan enstitü doktoru Bedia Hüdaverdi, sonradan Kervancıoğlu, bir burjuva kızı olmasına, İstanbul'un Anadolu yakasından başka Anadolu, Kadıköy'den başka köy tanımamasına karşın, enstitüye geldiği günden başlayarak Aksu yöresinin sıtmalılarının, doğuran kadınların başında sabahladığı çok olmuştur. Bekçi gecenin geç saatlerinde çalardı barakasının kapısını. "Doktorum, Murtuna köyünden Paşa Ali'nin karısı doğuramamış, ölümcülmüş. Ya da sıtmalı bir çocuk ateşten çıldırmış, sizi almaya geldiler," diye uyandırırdı. Hiçbirine "gelemem, gidemem" demez, sağlık çantasını hazırlatıp enstitünün revir başkanını da alarak düşerdi yola. Enstitüde ve köylerde motorlu taşıt aracı yoktu o sıralarda. Taş arabası, at ne bulurlarsa getirirlerdi. Onun attan arabadan düşeceğinden korkarak sırtlarında taşımak isteyenler bile olurdu. Yeter ki gitsin. Sanki o yaşama çoktan alışık gibi atlayıp gider, doğuracak kadını, sıtmalı delikanlıyı, Azrail'le dövüşürcesine çabalardan sonra ölümün elinden alır, götürenler onu yüzleri gülerek geri getirirlerdi. Sabahleyin yorgun bir yüzle ama uçarı bir hızla sağlık bilgisi derslerimize gelir, gittiği köylerde gördüğü yoksunlukları, deneyimlerini de katarak, sağlığın sosyal sorunlarına değinerek bize bilinç kazandıran konular anlatırdı. Sivrisinek savaşından önce çeltik tarlalarının sahipleriyle savaşmak gerektiğini söylerdi. Müdürün de onayını alarak çevrede sıtma mücadelesi yapılması için Sağlık Bakanlığı'nı ayağa kaldırmış, önerilerini ilginç bulan bakanlık onu kaymakamlık kursuna sıtma konferansı vermeye çağırmıştı. Yalnız Aksu'da değil, köy halkının ve hayvanlarının sağlık sorunlarının enstitülerce nasıl önünün alındığının bütün enstitülerde çok çeşitli örnekleri var. Örneğin çiftelerde doğum sancısı çekerken zorda kalan karısını hastaneye yetiştirmek için yola çıkan köylü, gece karın ortasında arabasının tekerleği kırılınca hemen enstitüye koşuyor. Müdür onları enstitünün kamyonuyla gönderiyor Eskişehir Hastanesi'ne. Peşlerinden telefon ediyor başhekime. Geç kaldı, kadını öldürmeyin diyor. Komşularımızla çevre köyleriyle ilişkilerimiz çok iyiydi diye anlatmasını sürdürüyor Rauf İnan. Ekmek, yiyecek, buğday gereksinmelerimiz olduğunda olağanüstü yardımcı olurlardı. Kahve buluşmalarımızda, tören ve bayramlarımızda enstitüyü kendilerinden sayıp gelip giderlerdi. Bizi kendilerinden ayrı bir kurum olarak görmezlerdi. Dipnot, Rauf İnan Bir Ömrün Öyküsü, Cilt 2 sayfa 129. Bu ilişkiler öyle rayına oturuyordu ki köy muhtarları ya da İbrahim Dede gibi köyün bilge kişileri enstitü müdürünün yardımcısı gibi olurlar, enstitüyü köylerinin merkezi sayarlardı. Çifteler Köy Enstitüsü çevre köylerinden çoğunluğu muhtar olan 70 kadar köylü Rauf İnan'dan bir dilekte bulundular. Onları grup olarak Ankara'ya götürüp önemli yerleri gösterip gezdirmesini istiyorlardı. Rauf İnan bakanlığa yazarak bu gezi sırasında Hasanoğlan'da bir gece konuk edilmeleri için izin istedi. İzin verildi. İnan 70 kadar köylüyü alıp götürdü Ankara'ya. Önemli yerlerini gösterdi. Ulus'taki anıtı, eski ve yeni meclisi tanıttı, anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na, öteki bakanlıklara götürdü. Tonguç'la görüştürdü. Çoğu Tonguç'u tanıyordu, köyleri, okulları hakkında bilgi verdiler. Akşam otorayla Hasanoğlan'a gidildi. Öğrencilerle oturup eğlence gecesini izlediler. Sabahleyin enstitü çalışmalarını, iş alanlarını görüp Ankara'ya döndüler. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü görmeye gittiler. Orada da çok ilgi gördüler. Tarım sorunlarıyla ilgili açıklamalar yapıldı, fotoğraflar çektirildi. Dipnot, Rauf İnan Bir Ömrün Öyküsü, sayfa 130. Değişik bir yapıda kurulan, yurt çapında ve yurt dışında ilgi uyandıran bu kurumların çoğunlukla başka kesimlerden, hükümet merkezinden, basından, kültür, sanat ve bilim adamlarından, başka meraklılardan, yerli ve yabancı konukları da olurdu. Enstitüler onları kendi koşulları içinde ağırlayıp kurumu tanıtırdı. Kentlerden uzak yerlerde bulunduğu ve o yıllarda yol ve taşıt sorunu olduğu için oralara günübirlik gidip dönmek kolay olmuyordu. Özellikle inceleme ve benzer amaçlarla gelenlerin enstitünün tüm çalışma alanlarını, gecesini, gündüzünü görmeleri gerekiyordu. Bu nedenle gelenler gece yatısına kalabilir, yemeğini yiyebilirdi. Bu tür konuklar hemen hiç eksik olmazlardı. İşlerinde enstitü için yararlı işler yapmaya gelenler oluyordu. Örneğin müzikte, sanatta bildikleri bir konuyu kısa sürede öğrencilere öğretirler, tarım alanlarını inceleyip enstitüye kısa sürede neler yapılabileceği konusunda bilgi verirler, uygulamaya yardım ederlerdi. Bunlardan kimilerini bakanlık gönderirdi. Konuklar kim olursa olsun enstitü topluluğunca köy odalarının, köy evlerinin konukseverliğiyle, içtenlikle karşılanırlar, çoğu bundan aşırı derecede etkilenip şaşırırdı. Enstitülü yazar Talip Apaydın konuklarla ilgili gözlemlerini şöyle anlatıyor. Köy enstitü yıllarında enstitüde duvar hudut diye bir şey yoktu. Bakardık her gün köylüler, kentliler konuk gelir giderlerdi. Müdür odasında oturup konuşurlardı. Müdürün odasında ne halı, ne cilalı mobilyalar, ne maroken koltuk. Sağlam tahta iskemleler, gürgen masalar. Bazen ünlü kişiler de gelirdi. Hep beğendiklerini, hoşnut kaldıklarını duyardık. Bazen grup olarak konuklar gelirdi, okul öğrencileri, üniversiteliler, başka enstitülerin gezi grupları. Dipnot Talip Apaydın, Karanlığın Gücü, sayfa 125. Apaydın şöyle sürdürüyor anılarını. Devlet adamlarının gözünde, düşün çevrelerinde köy enstitüleri en gözde kurumlardı. Hele Hasanoğlan'ın Ankara'ya yakın olması orayı bir ziyaret yeri durumuna getirmişti. Yabancı konuklar, sanat ve bilim adamları, eğitimciler, gazeteciler sık sık gelirdi. Birçok önemli kişiyi Hasanoğlan da aramızda görmüş, tanımıştık. Bizimle konuşurlar, enstitüyü bitirince köylerde neler yapacağımızı sorarlar, yanıtlarımızdan memnun kalırlardı. Hep güler yüzlü, umutlar içinde ayrılırlardı. Ertesi günü devlet adamları gazetelere iyimser demeçler verirler, düşün adamları ve gazeteciler övücü yazılar yazarlardı. Sayfa 184. Ancak bunlar kolayca olmuyordu. Gerek köylerden, gerekse başkalarından ya da enstitüye gelen konuklardan bile zaman zaman çıkarı bozulup fesatlık yapan olabiliyordu. Tonguç davayı anlamayan, çıkarı bozulduğu için anlamak istemeyen bu gibi kişilerin kolay değişmeyeceğini, enstitüye zarar verici davranışlara girişenlerle yüz göz olunmamasını yazıyordu müdürlere. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 53.